الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta yine abdesti bozan şeylerin bölümüne, babına devam ediyorduk. En son hangi hadisi almıştık? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zikrettiği mezinin abdesti bozup bozmadığı ile ilgili hadisi almıştık. Ne demiştik? Mezi abdesti bozar mı? Bozmaz mı konusunda ne demiştik arkadaşlar?
Mezi abdesti gerektirir.
Abdest gerektirir.
Mezinin çıkması abdesti bozar, abdest gerektirir. Peki bunun temizliği nasıl olur demiştik?
Temizliği, ayağını temizliği yıkayarak.
Evet.
Elbiseyle
su serperek bu şekilde onun necaseti temizlenir dedik. Necaseti 3 sınıfa ayırmıştık. Büyük necaset, küçük necaset ve ikisi arasında kalan diğer necasetler. Büyük necasete ne demiştik? Evet, köpeğin necaseti. Temizliği nasıl olur demiştik? 7 defa yıkarız. Bir tanesi ilki toprakla olur. Küçük necasete örnek olarak erkek süt annesinden süt emen erkek çocuğun idrarı dedik. Bir de mezi dedik. Diğer necasetler de bu ikisinin arasında kalan necasetler dedik. Diğer bütün necasetler bu ikisi arasındaki necasetler kapsamına giriyor. Bugün yine abdesti bozan şeyleri almaya devam ediyoruz. Ayşe radıyallahu anha'nın hadisiyle başlayacağız. Ve an Ayşe radıyallahu anha enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kabbele ba'de nisa'ih ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَوَضَّ اَخْرَجَهُ اَحْمَدْ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِ Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini öptü. Sonra da abdest almadan namaza çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir tanesini öpüyor. Daha sonradan da abdest almadan namaza çıkıyor. Hadis-i şerifi İmam Ahmet Müsned'inde tahric etmiş. İmam Bukhari de hadisin zayıf olduğunu söylemiş. Konuya döndüğümüz zaman hadisin sahih mi, zayıf mı olduğu kısmına döndüğümüz zaman bazı alimler hadisin zayıf olduğunu söylüyor İmam Bukhari gibi. Onun dışında bazı alimler de çeşitli rivayetlerden, çeşitli yollardan geldiği için bu rivayetlerin birbirini güçlendirdiğini ve bu şekilde hadisin sahih olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi de, sahih olduğunu söyleyen alimlerden birisi de Muhammed bin Nasuruddin Elbani Rahimullah, İmam Zeyla'i aynı şekilde ve Ahmet Şakir Rahimullah. Bu alimler de hadisin sahih olduğunu söylüyorlar. Diyoruz ki hadisin sahih veya zayıf olması bir kenara, konuyla ilgili diyoruz ki asıl itibariyle müellif de burada bunun bozulmadığına dair, yani kişinin hanımını öpmesinin abdesti bozulmadığı için bu bapta ne yapmıştır bu hadisi? Zikretmiştir. Diyoruz ki bu konuyla ilgili aslında delil getirmeye gerek var mı arkadaşlar? Yani bir şeyin bozulduğuna delil getiriyoruz değil mi? Bir şeyin bozulduğuna. Bir şeyin bozulmadığına delil getiriyor muyuz? Diyoruz ki asıl itibariyle o kimse abdestlidir. Ne zaman ki bir nas varsa elimizde o şeyin abdesti bozduğuna dair, o zaman diyoruz ki bu fiil, bu hareket ne yapar? Abdesti bozar. Asıl itibariyle bir insan abdestli, hanımını öptüğüne dair, hanımı öptükten sonra abdesti bozulacağına dair elimizde bir şey var mı? Bu hadis-i şerif neye delalet ediyor? Allah Resulü Aleyhisselam hanımlarından bir tanesini öptü, abdest almadan namaza çıktı. Değil mi? Yani diyoruz ki burada bu hadis sahih veya zayıf olsun. Elimizde asıl itibariyle diyoruz ki abdest o kimse nedir? Abdestlidir. Ta ki öpmenin bozduğuna dair bir delil teşkil eden bir hadis veya bununla ilgili bir ayet olana kadar. O yüzden diyoruz ki asıl itibariyle abdestli olduğu için bu insan kişinin hanımını öpmesi abdesti bozmaz diyoruz. Yine konuyla ilgili alimler ihtilaf etmişler. Bir grup alim diyorlar ki kadına dokunmak mutlak olarak abdesti bozar. Yani ister şehvetli olsun, ister şehvetsiz olsun, mutlak olarak bir insan hanımına dokunduğu zaman veya onu öptüğü zaman bu o kimsenin abdestini bozar diyorlar. Biraz sonra bunların delillerini de ele alacağız. Bazı alimler de diyorlar ki şehvet ile dokunursa abdesti bozar veyahut da şehvet ile öperse abdesti bozar. Şehvetsiz öper ise abdesti bozmaz. Abdesti şehvetli bozmasının sebebi de diyorlar ki çünkü bu şekilde o insandan meni ya da mezi ne yapabilir? Çıkma ihtimali vardır. Şehvetli dokunduğu zaman, öptüğü zaman abdesti bozar diyorlar. Yine başka bir grup alim diyorlar ki kendi mahremi olana dokunduğu zaman abdesti bozulmaz. Mahremi olmayana dokunduğu zaman abdesti bozulur. Diyoruz ki konuyla ilgili racih olan görüşe göre şehvetle veyahut da şehvetsiz dokunmak asıl itibariyle abdesti bozmaz. Çünkü bunun bozduğuna dair elimizde bir delil yok. Diyoruz ki racih olarak dokunmak veyahut da öpmek şehvetli ya da şehvetsiz abdesti bozmaz diyoruz. Delillere gelince öncelikle racih olan görüşün delili diyoruz ki konuyla ilgili bir delilin bulunmaması. Yani delilimiz ne? Ademu delil. Delilin olmaması. Neyi delil getiriyoruz? Şehvetli veya şehvetsiz dokunmanın veya öpmenin abdesti bozmadığına konuyla ilgili bir delilin olmaması. Asıl itibariyle her şey aslına döner. O yüzden de bu insan hala abdestlidir diyoruz. Mutlak olarak bozar diyenler ayet-i kerimeye delil getiriyorlar arkadaşlar. اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَى Sizden birisi tuvaletini yaptık döndükten sonra veyahut da kadınlara dokunduktan sonra ne yapsın? فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا Eğer su bulamazsa ne yapsın? Teyemmüm alsın. Burada diyorlar ki ayeti kerimede Allah-u Teala sizden birisi bayanlara dokunduğu zaman derken şehvetli veya şehvetsiz ayrımı yapıyorlar mı? Yapmıyor değil mi? Allah-u Teala ayet-i kerimede şehvetli veya şehvetsiz diyor mu? Demiyor. Kadınlara dokunduğunuz zaman bozmaz ibaresi. Yani kadınlara dokunduğunuz zaman bozar ibaresi geçiyor. Şehvetli veya şehvetsiz ayrımına gidilmiyor. Yine diyoruz ki bir sonraki görüş şehvetli olarak dokunmak bozar. Şehvetsiz olarak dokunmak bozmaz. Şehvetli olarak dokunmak bozar. Şehvetsiz olarak dokunmak bozmaz diyenlerin görüşüne de gelince aynı ayet-i kerimeye delil getiriyorlar. Diyorlar ki bir insan şehvetli olarak dokunursa o insandan biraz önce dediğimiz gibi meni veya mezi çıkma ihtimali yüksektir. O yüzden abdesti bozan şey nedir? Budur. O yüzden diyoruz ki bunu da şehvetli dokunmayı da o kısma, o sınıfa katarız. Eğer ayette اَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَى ibaresi anlaşılacaksa şehvetli dokunma kısmına bunu sokarız. Zaten şehvetsiz dokunduğu zaman bir insan bundan etkilenmez. Bu yüzden de o kimsenin abdesti bozulmaz diyorlar. Yine konuyla ilgili diyoruz ki sahabenin ileri gelenlerinden Kur'an-ı Kerim'in tercümanı olarak isimlenilen Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bu ayetin tefsirini yaparken diyor ki buradan kasıt lameseden kasıt cima etmektir. Yani kişinin hanımıyla ilişkiye girmesi kastediliyordur. Yoksa direkt olarak değmek, dokunmak anlamına gelmez diyor. Yine ayeti kerimenin cima etmek anlamına geldiğini şu şekilde ayeti kerimeyi irdelediğimiz zaman da anlıyoruz. Ayet-i kerime arkadaşlar abdest ayeti diye geçen derslerde de aldığımız ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ilas salati fagsilû vucuhakum ve eydiyekum ilal merafiqi vemsahû bi ruusikum ve erculakum ilal ka'beyn. Değil mi? Bu ayeti almıştık daha önce hatırlıyorsanız abdestle ilgili. Allah-u Teala diyor ki ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın, kollarınızı dirseklerle beraber yıkayın, başınıza mesedin, ayaklarınızı da Kabe'nin kemikleriyle beraber yıkayın diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Diyoruz ki bu hangi abdest kısmını, hangi hadesi ortadan kaldırma ile ilgili delilimiz? Büyük Hades mi, küçük Hades mi? Küçük Hades değil mi? Su ile küçük Hades'i ortadan kaldırmaya delil getiriyoruz. Yani bir insan tuvalete girdiği zaman veyahut da o insandan mezi çıktığı zaman ne yapması gerekiyor? Gusül mü alması gerekiyor? Abdest mi alması gerekiyor? Abdest alması gerekiyor. Diyoruz ki ayetin bu kısmı küçük Hades'i ortadan kaldırmaya su ile, su varken su ile ortadan kaldırmaya delil. Ayetin devamında ve in kuntum cunuben fattahharu. Eğer cunup iseniz ondan kurtulmanız nasıl olabilir? Gusül olarak. Burada büyük Hades'ten kurtulmanın su ile nasıl olacağını zikrediyor ayet-i kerimede değil mi? Önce küçük Hades'ten, su varsa küçük Hades'ten nasıl kurtuluruz? Abdest alarak. Su varsa büyük Hades'ten nasıl kurtuluruz? Gusül alarak. Ayetin devamında ve in kuntum marda ev ala seferin, ayet devam ediyor. Feteyemmemu. Eğer hasta ya da yolcu iseniz ayetin devamında teyemmüm edin. Şimdi o iki kısmı ne yapacağız? Ele alacağız. Diyoruz ki ayetin devamında ev caa ahadum minkum minel gaiti. Eğer sizden birisi yolcu veya hasta ise, tuvaletten geldiyse, su bulamadıysa ne yapması gerekiyor? Teyemmüm alması gerekiyor. Bu durum küçük Hades'ten kurtulmayı mı, büyük Hades'ten kurtulmaya mı delalet ediyor? Küçük Hades'ten kurtulmaya değil mi? Eğer birisi tuvalete girdiği zaman su bulamazsa veyahut da seferdeyse su bulamazsa ne yapacak? Teyemmüm alacak değil mi? Ayetin devamında evlâ mestumun nisa değil mi? Eğer biz diğer görüş gibi buradaki lemesenin kadınlara dokunmak olduğunu söylersek bu neye delalet eder arkadaşlar? Küçük Hades'ten mi kurtulmaya, büyük Hades'ten mi? Küçük Hades'ten kurtulmaya devam eder. Ayetin başında su varsa küçük Hades'ten kurtulmanın nasıl olduğunu, namaz abdestinin nasıl olduğunu Allah-u Teala bize ayet-i kerimede öğretti. Eğer cunub isek su varsa büyük Hades'ten kurtulmanın nasıl olduğunu gusülle öğretti. Seferde ve hasta durumdayız. Tuvaletten gelirsek teyemmüm alacağız. Neyle ilgili dedik bu? Küçük Hades. Burada evlâ mestumun nisa. Yine burada küçük Hades dersek ayetteki o nizam, o tertip devam ediyor mu yoksa bozuluyor mu? Bozuluyor değil mi? İlk başta normal mukimken, hasta değilken küçük Hades, büyük Hades'ten nasıl kurtulacağımız bize öğretildi. Seferde veya hastayken iki kere teyemmümde küçük Hades'ten bahsediyor. Büyük Hades'ten nasıl temizleneceğimizi belirtmiyor. Eğer evlâ mestumun nisa'yı küçük Hades'ten, eğer hani bayanlara değdiğimiz zaman, hanımımıza değdiğimiz zaman abdestimiz bozuluyor dersek, yani buradaki lemeseyi dokunmak olarak söylersek, yine küçük Hades'ten nasıl temizleneceğimize delil teşkil etmiş oluyor. Ama diyoruz ki burada da ayet-i kerimede evlâ mestumun nisa neye delalet ediyor arkadaşlar? Cimaya. Yani büyük Hades'ten temizlenmeye delalet ediyor. Anlaşıldı mı ayetin şeyi? Bu da Kur'an-ı Kerim'in neyine delalet ediyor arkadaşlar? Belagatına, edebi anlatımına, edebi hikmetine delalet ediyor. Allah-u Teala su ile küçük Hades'ten, su ile büyük Hades'ten temizlenmeyi bize öğretiyor. Daha sonradan teyemmümü de bize öğretirken yine küçük Hades ile ilgili örnek veriyor. Ondan sonra da evlâ mestumun nisa ibaresiyle de büyük Hades'ten temizlenmeye ne yapıyor? Öğretiyor. O zaman diyoruz ki burada dokunmaktan kasıt neymiş arkadaşlar? Cima. Diğer alimler bu ayeti neye delil getiriyorlardı? Abdestin bozulduğuna. Kimisi mutlak olarak bozulur diyordu değil mi? Yani şehvetli veya şehvetsiz. Evet. Diğer alimler ne diyordu? Şehvet ile dokunursan abdesti bozar.
Bu hangi alimler hocam?
Bu Hanbeli alimler. Şehvetli dokunursan diyorlar ki abdesti bozar. Şehvetsiz dokunursan abdesti bozmaz. Şehvetli dokunarak abdesti bozulmaya da şunu delil getiriyorlar. Bir insan hanımına şehvetli dokunduğu zaman mezi veyahut da meni çıkma ihtimalinin yüksek olduğu için bu kısımda oraya ilhak edilir, oraya eklenir. O yüzden diyoruz ki bu şekilde şehvetli dokunursan abdestin bozulur diyorlar. Ama biz racih olarak hangi görüşü ele aldık? Şehvetli ya da şehvetsiz dokunmanın abdesti bozmadığını söylüyoruz. Ta ki bir şey çıkmayana kadar. Burası önemli. Bir şey çıktığı zaman abdest bozuluyor ama dokunmadan dolayı mı? Bir şey çıktığından dolayı mı? Bir şey çıktığından dolayı. Yani oradaki ayrımı iyi yapmak lazım. Yani dokunmak asıl itibariyle Halil abi, abdesti bozuyor mu şehvetli veya şehvetsiz? Bozmaz. Ama dokunduğu esnada insan etkilense, bir şey çıksa bozar. Ama ne? Dokunduğundan dolayı mı? Değil. Yine başka bir ayet-i kerimede Bakara suresinde Allah-u Teala La cunaha aleykum in tallaktumun nisa'a ma lem temessuhunne ma lem temessuhunne ev takridu lehunne ferizaten. Nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size mehir zorunluluğu yoktur. Nikahtan sonra henüz dokunmadan, burada henüz dokunmadan ibaresi el sürmek mi yoksa cima etmek mi? Diyoruz ki bu ayet-i kerime de bize diğer ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Bu şekilde açıklamış oluyor. Demek ki buradaki ev lamestumun nisa, ev lemestumun nisa, başka bir kıraatta lemestumun nisa ibaresi bize cimayın, cima yani bu mananın cimaya geldiğini anlatıyor. Sonuç olarak diyoruz ki bir kimse hanımına şehvetli veya şehvetsiz dokunması o kimsenin abdestini ne yapmaz? Bozmaz. Ta ki bir şey gelene kadar. Konuyla ilgili soru sormak isteyen var mı? Anlaşılmayan. Evet. Evet, ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Eğer su yoksa ne yapacağız? Su yok diye hiçbir şey yapmadan o şekilde yaşamaya devam etmeyeceğiz.
Hocam bu bütün mezhepler kapışıyor mu?
Hangisi? İşte dokunmayla ilgili ne yaptık? Dört tane görüş zikrettik. Yani bu her görüşe mensup olan alimler var. Ama diyoruz ki racih olan görüş, delilleri de ele aldıktan sonra veyahut da bununla ilgili bozduğuna dair açık bir delil olmadığı için diyoruz ki racih olan, tercih edilen görüş, şehvetli veya şehvetsiz dokunmanın abdesti bozmadı. Ki bunu da kendi arasında alimlerin getirdiği delilleri de birbirleriyle kıyaslayarak ne yaptık, tartıştık. Dediler ki bunlar bu ayet-i kerime mutlak olarak bozduğuna delalet eder. Evla mestumun ibaresinden. Biz dedik ki bu ibare dokunma anlamına gelmiyor. Ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu kinayeli olarak cimadan bahsediyor dedik. O yüzden buradan kasıt cima etmektir. Yoksa dokunmak değildir. Bu ayet-i kerime bu şekilde anlaşılır dedik. Sahabeden de Abdullah İbni Abbas bu ayetin tefsirini yaparken buradan kasıtın ne olduğunu söylüyordu. Cima etmek olduğunu söylüyor. Yoksa dokunmak olduğunu söylemiyordu. Bir sonraki hadis-i şerifimizde arkadaşlar وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ف۪ي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا اَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz karnında bir şey hisseder, bir şeyin çıkıp çıkmadığında şüphe ederse bir ses duymadıkça veya bir koku hissetmedikçe mescitten çıkmasın. Hadisi İmam Müslim tahric etmiştir. İza vecede ahadukum fi batnihi şey'en. Kim midesinin guruldadığını, ses çıkardığını duyarsa, hissederse diyor ki hadis-i şerifin devamında fi batnihi şey'en fe eşkale aleyhi eharaca minhu şey'un em la. Burada şeyden kasıt, burada şey ibaresinden kasıt gazın çıkıp çıkmadığı. Yani bir insan karnında bir şeyler hissediyor, bir guruldama, bir şey hissediyor. Gaz çıkıp çıkmadığında şüphe ediyor. Diyor ki ben gaz çıkardım mı, çıkarmadım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا. O kimse mescitten çıkmasın. İki tane de alamet zikrediyor. Ya bir ses duyana kadar veyahut da bir koku duyana kadar o kimse mescitten çıkmasın. Yani şüphe ile ne yapmasın? namazını bozmasın. Şüphe ile namazını bozmasın. فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ Burada diyoruz ki arkadaşlar mescitten çıkmasın. Burada iki şey kastediliyor. Birincisi namazdaysa, karnından böyle gurultular geliyor ise, bu gurultuları ne yapmasın? Kale almasın. Bir şey çıktı mı çıkmadı mı şüphe ediyor ise o insana ne diyoruz? Sen hala abdestlisin. Senin abdestin bozulmadı. Veyahut da buradan kastımız mescitten çıkmasın. Bir insan namazda olmayabilir. Mescitte oturuyordur, Kur'an okuyordur. Namazı bekliyordur. Karnında aynı şekilde yine böyle gurultular, sesler hissediyor. Bir şey çıkıp çıkmadığında şüphe ediyor. Gaz kaçırıp kaçırmadığında şüphe ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor o insan için? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ Yani o kimse mescitten çıkmasın. Ta ki ne diyor? حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا Yani ses duyana kadar veyahut da bir koku hissedene kadar o kimse mescitten çıkmasın. حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيحًا Diyoruz ki burada Allah-u Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize iki tane büyük özellik zikretmiş ki kişi bu iki özellikten ne yapabilir? Gaz çıkartıp çıkartmadığını anlayabilir. Bunun bir tanesi ne? Ya bir ses duyar veyahut da bir koku duyabilir. Allah-u Teala bu iki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki örneği bize vermiştir. Ama diyoruz ki bunun dışında bir insan ses duymasa, bir koku hissetmese ama bir şey çıktığından emin olsa abdesti bozulur mu, bozulmaz mı? Bozulur. Diyoruz ki burada sadece bu iki verilen örneğe sınırlı kalmıyoruz. Yani ses duymadım, koku da hissetmedim. O zaman ben hala abdestliyim diyemezsin. Eğer bir şey çıktığına kesinen, yakinen inanıyor isen. Ama şüphede kaldın. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki senin abdestin hala var. Senin abdestin hala bozulmadı. O yüzden buna ne yapmaman lazım? Şeytanın sana verdiği bu vesveseye takılmaman lazım. Yani burada çünkü insan en çok bu şeye nerede kapılıyor? Namaz esnasındasın. Karnın guruldadı. Çünkü namaz asıl itibariyle abdestle birebir alakalı bir durum. Sen burada şüphe ediyorsun şu anda. Benim abdestim bozuldu mu, bozulmadı mı? Ne yapıyorsun? Bu şüpheye binaen namazı bırakıp çıkıp yeniden abdest almaya gidiyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer böyle bir konuda şüphe ediyor isen mescitten çıkma. Çünkü sen hala abdestlisin. Şeytan seninle ne yapıyor?
Uğraşıyor.
Seninle oynuyor. Seni bu şekilde vesveseye sürüklemeye çalışıyor.
Yani gün içinde de bu başımıza gelse mescitte değiliz.
Mescitte değilsin. Burada mescit genelde bu işin en çok problem teşkil eden yeri olduğu için mescit zikredilmiş. Ama sen yolda yürüyorsun, evdesin. Aynı şüpheye düşüyor isen şüpheyi ne yapmıyorsun? Kale almıyorsun. Ama yakinen bir şey çıktığını biliyorsun ama bir ses veyahut da bir koku hissetmedin. O zaman diyoruz ki senin abdestin bozuldu. Çünkü sen kesin bir ilimle kendin nazarında ne diyorsun? Benim abdestim bozuldu. Şüphe etmiyorsun. Burada diyoruz ki arkadaşlar fıkhi bir fayda zikrediyoruz. Ennel yakine la yezulu bişşekki. Yakin, kesin inanç, şek ve şüpheyle ne yapmaz? Ortadan kalkmaz. Fıkhi bir kaide. Burada yakin olan bir şey var. Kesin bildiğin bir şey var. Onun üzerinde şek ettin. Şüphe ettin. Diyoruz ki bu senin bu şek, şüphe etmen, bu yakin, kesin inancını ne yapmaz? Ortadan kaldırmaz. Diyoruz ki ennel yakine la yezulu bişşekki. Diyor ki ennel yakine başka bir kaide. Ennel yakine yezulu bil yakini tari'u aleyhi. Yakin olan bir şey, yakin olan bir şeyle ne yapar? Hükmü ortadan kalkar. Bu da ikinci kaidemiz. İlk kaidede ne dedik? Yakin olan bir durum var, kesin bir şey var, biliyoruz. Abdest aldık. Şek şüphemiz yok. Sonradan karnımızdan bir ses geldi, gurultu geldi, bir şey çıktı mı çıkmadı mı şüphe ettik. Ne diyoruz burada? Buradaki şüphe bu asıl kesin inancımızı ortadan kaldırır mı?
Kaldırmaz.
İkinci kaidemize ne diyoruz? Ennel yakine la yezulu bil yakini tari'u aleyhi. Yani bir yakin var. Daha sonradan başka bir yakin geldi. Abdesti bozduğumuza kanaat getirdik. Dedik ki bir şey çıktı. Ses duyduk veyahut da koku hissettik. Veya da ikisini de duymadan çıktığına karşı kesin bir inanç içindeyiz. Şimdi burada bir yakin vardı. Başka bir yakin daha geldi. Burada kesin bir inancımız vardı. Burada diyoruz ki kesin olarak çıktığını hissettik. Ne diyoruz? Bu kesin inanç, sonradan gelen kesin inanç, kendinden önceki kesin inandığımız şey ne yapar? Hükmünü ortadan kaldırır. O zaman diyoruz ki o insan ne yapması gerekir? Abdest alması gerekir. Diyoruz ki hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince, İslam dini insandan vesveseli, kafası karışmış, şüphede kalmasını ne yapmaz? İstemez. Yani İslam şeriatı insanın aklının selim, şüpheden uzak olmasını ister. O yüzden diyoruz ki kim bu kaideleri, bu fıkhi kaideleri kendine dustur edinirse hayatında ne yapmaz? Şek şüpheye, şeytanın onunla oynamasına izin vermez. Olaya bakacaksın, ben abdestliyim, abdestim bozuldu mu bozulmadı mı şüphe ediyorum. O zaman ben neyim arkadaşlar? Abdestliyim. Düşünün Levent sabah namazı için abdest aldı. Aradan biraz vakit geçti, sonradan unuttu. Dedi ki ben sabah namazını kıldım. Ondan sonra abdestimi bozdum mu bozmadım mı hatırlamıyorum. Levent'e biz ne diyoruz? Sen abdestlisin diyoruz. Buradaki içindeki şeyi ne yapma? Dikkate alma. Veyahut da Levent diyor ki abdestli bir şekilde sabah namazını kıldım. Ondan sonra tuvalete girdiğini de hatırlıyor. Ondan sonra abdest alıp almadığını hatırlamıyor. O zaman biz Levent'e ne diyoruz? Senin abdestin yok. Çünkü niye? Yakin olarak en son abdestini bozduğunu biliyor. Ondan sonra neyde şüphe etti? Abdest alıp almadığında şüphe etti. O zaman diyoruz ki sen asla dönersin. Asıl olarak sen abdestsizsin. En son abdestsiz olduğunu hatırlıyorsun. Ve bazı insanların da şu şekilde yaptığını görüyoruz. Şüpheden kurtulmak için. Adam bu şekilde bir şüpheye düşüyor. Abdestin bozuldu mu, bozulmadı mı? Bundan dolayı tuvalete gidiyor. Ki ne yapacak? Abdest alacak, şüphe sorununu ortadan kaldırmaya çalışacak. Bu yapılan şey doğru mu?
Değil.
Aynı öbür insanlar gibi. Yani aslında içinde bir şüphe var. O şüphe onu nereye götürüyor? Diyor ki ben tuvalete gireyim de. Ondan sonra zaten mecbur abdest almak zorunda hissedeceğim kendimi. O zaman da ben bundan, şeytanın verdiği bu vesveseden kurtulmuş olurum diyor. Kurtulmuş olur mu bu insan?
Olmaz.
Çünkü şeytan sana bu kapıyı açtığı zaman sen her seferinde ne yapacaksın? Şüphe ettiğin zaman ya ben bir tuvalete gireyim de bu şüpheyi ne yapayım? Ortadan kaldırayım. Bu şüphe belki senin önce abdestinle başlayacak. Sonra namazına sıçrayacak. Sonra Allah göstermesin senin inancına, akidene, her şeyine ne yapabilir? Şeytan seni buradan yakaladığı zaman bunu bir üst kademeye, bir üst kademeye, bir üst kademeye taşıyabilir. O zaman diyoruz ki kişi şek şüphe ettiği zaman abdestli olduğunu biliyor ise bu şek şüpheye ne yapmayacak? Kanmayacak. Diyecek ki ben abdestliyim. Bu şekilde devam edecek. Namazda da olsa devam edecek. Namazı beklerken de olsa devam edecek. Dışarıda da olsa bu hali üzerine devam edecek. İkinci çıkardığımız fayda arkadaşlar, kişinin gaz çıkarması abdesti bozan şeylerden bir tanesi. Hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Nasıl?
Büyük küçük ve diğer arasındakiler var ya.
Yani burada abdesti bozan hallerden. Ama gazın kendisinin necis olduğunu söylemiyoruz. Necis değil. Çünkü necis olduğunu söylesek gaz çıkardığı zaman bir insan ne dememiz lazım? Sen o elbiseni değiştirmen gerekir. Veyahut da yıkaman gerekir. Eğer necis olduğunu söylersek. Alimlerin hiçbirisi bu konu hakkında necis olduğunu söylemiyorlar. Ama yakinen biliyoruz ki bir insan gaz çıkardığı zaman bu abdesti bozan durumlardandır diyoruz. Yine biraz önce de zikrettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin sonunda hatta yesma savtan ev yecide rihan, yani bir koku veyahut da bir ses duyduğunda, bu ibareler sadece bununla sınırlı değildir diyoruz. Yani bir insan ses duymadan da koku hissetmeden de yakinen abdestini bozduğunu, gaz çıkardığını biliyor ise aynı şekilde bu insanın da abdesti yoktur. Galiben bunlardan insanın gaz çıkardığı anlaşılacağı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeyi ne yapmıştır bize? Hadiste örnek olarak vermiştir. Vaktimiz var mı? Devam edelim mi? Konuyla ilgili sorusu olan bir sonraki hadisimize geçiyoruz. Üçüncü bir konu, bu konuyla ilgili iki tane hadisi peş peşe alacağız. Daha sonradan durum değerlendirmesini o şekilde yapacağız ki yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği meselelerden bir tanesi. وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مَسَسْتُ ذَكَرِي اَوْ قَالَ الرَّجُلُ يَمُسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ اَعَلَيْهِ الْوُضُوءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِّنْكَ اَخْرَجَهُ الْخَمْسَ وَسَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ وَقَالَ اِبْنُ الْمَد۪ينِ هُوَ اَحْسَنُ مِنْ حَد۪يثِ بُسْرَةَ Talk ibn Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben zekerime dokundum veya namazda zekerine dokunan bir kimse, bir kimsenin abdest alması gerekir mi? Bir kimse geliyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ben zekerime dokundum ya da namazda bir insan zekerine dokunsa o kimsenin abdest alması gerekir mi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cevap olarak diyor ki, hayır. O senden bir parçadır. O senden bir parçadır. Hadisi 5 imam tahric etmiş dedik. İbn Hibban sahih olduğunu söylemiş. İbnül Medini hadis hakkında bu hadis Busra hadisinden daha sahihtir demiştir. Ki Busra radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifi de biraz sonra bu hadisin akabinde ne yapacağız? Ele alacağız. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar ne mana çıkartıyoruz? Sahabeden birisi gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zekerini tuttuğunu ya da bir insan namazda zekerini ellese, tutsa, dokunsa o kimsenin abdesti bozulur mu diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de nasıl bir cevap veriyor? Diyor ki hayır, yani o kimseye abdest alması gerekmez, abdesti bozulmaz. Çünkü o senden bir parçadır. Ahracahu hamse dedik. Burada arkadaşlar yine mes ibaresinin ne manaya geldiğini iyi anlamamız gerekiyor. O kimse diyor ki mesestu zekeri. Ben zekerime dokundum. Burada mes ibaresi arkadaşlar arada bir şey olmadan. Yani şu anda ben ne diyorum? Elime dokundum. Değil mi? Şu anda ben gömleğin üzerinden koluma dokundum derken bu ibareyi kullanabilir miyim? Kullanamam. Yani bu ibareyi kullanıyor isen arada bir şey olmadan dokunma anlamına geliyor. Buradaki mes arada bir şey olmadan dokunma anlamına geliyor. O zaman şeyi nasıl anlayacağız? Diyor ki sahabi bir kimse namazda zekerine dokunsa o kimseye abdest gerekir mi? Yani burada giydiği elbisenin üzerinden mi yoksa direkt olarak temas ederek mi? Çünkü ibareye döndüğümüz zaman ne anlıyoruz? Direkt olarak. Belki şu anda bugün giydiğimiz kıyafetlerle bu biraz zor gibi gözüküyor ama eski dönemde hacca umreye gidenler bilir. İnsanlar izar giyiyorlardı. Üzerlerine rida giyiyorlardı. Yani insan izarın üstünden elini içeri sokma gibi bir şansı vardı. Ama bugün biraz daha tabii ki giydiğimiz elbiselerle şartlar biraz daha farklı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِّنْكَ O senden bir parçadır. Buradan da arkadaşlar şunu anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o senden bir parçadır. Yani senin herhangi uzvun gibi bir uzuvdur. Yani sen eline değdiğin zaman, bacağına değdiğin zaman, kulağına değdiğin zaman abdest alıyor musun? Almıyorsun. Abdest alman gerektiğini hissediyor musun? Hissetmiyorsun. O zaman diyor ki bu aynı şekilde senin vücudundan bir parçadır, bir azadır. Ahracahu hamse dedik. Bu hadisi beş imam tahric etti. Ahracahu hamse dediğimiz zaman kimi kastediyorduk? Buhari, Müslim hariç diğer 5 kişi. Kimdi onlar? Evet. Yani 4 sünen sahibi Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai ve buna bir de kimi ekliyoruz? Ahmet bin Hanbel'i ekliyoruz. Yine Hadisin devamında diyor ki وَصَحَّهَهُ İbn Hibban. İbn Hibban da hadisin sahih olduğunu söylüyor. Burada arkadaşlar devamında وَقَالَ İbn-i Medini Ali İbn-i Medini yine hadis alimlerinden büyük bir zat هُوَ أَحْسَنُ مُنْ حَد۪يثِ بُسْرَةَ Bu hadis-i şerif bundan sonra gelecek Busra hadisinden daha sahihtir diyor. Bu kimse arkadaşlar İmam Buhari'nin de hocası. Biraz sonraki hadis-i şerifi zikrettiğimiz zaman da neden bu ayrıntıyı söylediğimizi daha iyi anlayacağız. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz arkadaşlar. Yine konuyla alakalı. وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفَّانْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّ اَخْرَجَهُ الْخَمْسَ وَسَحَّهَهُ الْتِرْمِذِي وَابْنُ حِبَّانْ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ Busra binti Safvan radiyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Hadisi 5 imam tahric etmiş. Bir önceki hadisi kim tahric etmişti arkadaşlar? 5 imam. Aynı. O hadiste anlatılmak istenen neydi bize? Bir insan zekerine dokunduğu zaman abdesti bozuluyor muydu?
Bozulmuyordu.
Bozulmuyordu. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? O senin bir parçandır. Diğer azalarının olduğu gibi. Bu hadisi kimler tahric etti?
5 imam.
Aynı 5 imam değil mi? Bukhari hadis hakkında diyor ki bu konudaki en sahih hadis bu hadistir. Ali İbni Medini ne diyordu bir önceki hadiste? Huve ahsenu min hadisi Busra. Bu hadis-i şerif bir sonraki gelen şimdi söylediğimiz Busra hadis-i şerifinden daha sahihtir. Ali İbni Medini İmam Bukhari'nin hocası. O diyor ki bu konuda Talk İbni Ali'nin hadisi Busra'nın hadisine göre daha sahihtir. Öğrencisi İmam Bukhari diyor ki ben Busra hadisinden başka bu konuyla ilgili daha sahih bir şey görmedim diyor. Yani ilim ehli bu konuyla ilgili ne yapmış arkadaşlar? İhtilaf etmişler. Diyoruz ki bazı alimler bu hadisi cem etmişler. Yani iki hadiste sonuçta hüküm olarak, derece olarak baktığımız zaman iki hadis-i şerifte sahih. Birisi sahih, birisi zayıf değil. İkisi de sahih. Bazı alimler bu iki hadisi cem etmişler. Mana olarak zıt gibi görünse de iki hadisi bir araya toplamışlar. Demişler ki bu hadisten, bu iki hadisten bu mana çıkar. Bazı alimler de cem etme yerine tercih etme görüşüne gitmişlerdir. Yani tercih etme görüşünde ne diyorlar? Diyorlar ki bu sıranın hadisi Talk İbni Ali'nin hadisine ne yapar? Mukaddemdir. Nasihtir. Yani diyorlar ki hadisi Busra. Yani bir insan zekerine dokunduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Abdest alsın. Bu hadis-i şerif bir önceki hadis-i şerifi nesk etmiştir diyorlar. Bu hadis-i şerif bir önceki hadis-i şerifi nesk etmiştir. Konuyu da açıklarken diyorlar ki eğer birisi de bize derse ki o zaman Talk İbn Ali hadisini ne yapacağız? Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu senden bir parçadır diyor. Bu hadis-i şerife geliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim zekerine dokunduysa abdest alsın. Yani bu iki şeyi ne yapıyoruz? Diyorlar ki tercih yapıyoruz. Yani Busra'nın hadisi öbürkü hadise tercih yapıyoruz. Çünkü diyorlar Talk İbni Ali radıyallahu anh Medine'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra hicretin ilk yıllarında daha Mescid-i Nebevi inşa etmediği dönemde gelmiştir. Talk İbni Ali. Diyorlar ki Busra radıyallahu anha da yani hadisi daha sonraki döneme tekabül eder. O yüzden İslam'ın ilk yıllarında Medine'ye hicrette böyleydi. Hicret edildikten sonra böyleydi. Daha sonradan da bu hadis-i şerifle Busra radıyallahu anha'nın kim zekerine dokunursa abdest alsın hadisi şerifiyle bir önceki hadis-i şerif ne olmuştur? Nesk edilmiştir. Yani hükmü ortadan kalkmıştır. Bu şekilde ne yapıyorlar? Konuyu tercih ederek Yani cem etmeye gitmiyorlar da, iki hadisini cem etmeye gitmiyorlar da ne yapıyorlar? Bu iki arasında tercih yapıyorlar. Diyorlar ki bu sahihtir, bu diğer hadisi ne yapar? Nesk eder. Hükmünü ortadan kaldırır. Dedik ki biraz önce bazı alimler de bu iki hadisi ne yapmaya gidiyorlar dedik? Cem etmeye gidiyorlar. Diyoruz ki asıl itibariyle bu şekilde iki tane sahih hadis varsa elimizde, ilk önce biz ne yapmaya çalışırız hadisleri? Cem etmeye çalışırız. Eğer cem mümkün değilse o zaman tercih kısmına, ikinci şıkka geçilir. Orada ne yapıyorduk? Bir hadisi rivayet eden raviler hepsi sikaydı. Öbür hadisi rivayet eden raviler de sikaydı. Ama ikinci hadisi rivayet eden ravilerin derecesi diğerlerine göre daha düşüktü. Onun yani bu alt derecede olanlar, üst derecede olanlara muhalefet ettikleri için diyorduk ki bunların görüşü şazdır. Bu hadis ikisi birbirine yakın. İki taraf düşün, birbirine eşit. Bunlar diyorlar ki böyle, bunlar diyorlar ki böyle. Sonuçta ne yapamıyoruz?
Cem edemiyoruz.
Yani cem edememeden ziyade bu hadis yüksekte, bu ravilerin durumu daha yüksek, bunlar daha aşağıda. O zaman bu iki alt tarafta olan hadis kendinden üstteki, yani derece olarak üstteki kimselere muhalefet ettikleri için bu hadis şazdır, bu hadis mahfuzdur diyemiyoruz. Burada dereceler birbirine yakın, denk. Dedik ki iki hadisi cem eden alimler diyorlar ki Talk ibn Ali radıyallahu anhu'nun hadisi şerifi, kişinin zekerine değdiği zaman abdesti bozmadığına delalet ediyor. Busra binti Safvan radıyallahu anha'nın hadisi şerifi de neye delalet ediyor? Kişi zekerine değdiği zaman abdesti bozulduğuna delalet ediyor. Burada alimler arkadaşlar, cem eden alimler de yine kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Cem edenler de kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Birinci görüş diyor ki buradan kasıt, Talk ibn Ali radıyallahu anh'ın hadisinden kasıt, eğer arada bir vasıta varsa, arada bir şey varsa, onun üzerinden değiyorsa ona delalet eder diyorlar. Ki biraz önce biz bunun böyle olmadığını söylemiştik. Bir şeye mes demek direkt temas etmeye gerektirir. Çünkü diyorlar ki bu alimler, çünkü hadisin metninde kişi namazda zekerine değerse abdest alsın mı ibaresi bize ne yapar diyorlar? Bunu anlatır. Çünkü bir insan namazda çıplak elle, arada vasıta olmadan zekerine değmesi düşünülemez bir durumdur diyorlar. O zaman Talk ibn Ali radıyallahu anhu'nun hadisi şerifi, arada bir şey varsa, bir şeyin üzerinden, elbisenin üzerinden değersen abdesti bozmaz anlamı çıkar. Busra binti Safvan radıyallahu anha'nın hadisi şerifine de dönersen, burada da arada bir şey olmadan değer isen, arada bir elbise olmadan değer isen, o zaman abdestin bozulacağına delalet eder diyorlar. Birinci cem etme şekli. Ama biz bir an önce bunun böyle olmadığını söyledik. Değil mi? Yani bir insan arada bir şey vasıta olarak, arada bir elbise varsa değdiği zaman abdest bozulur mu? Zaten bunda bir ihtilaf yok. Diyoruz ki demek ki buradan bu cem edenlerin görüşünü de ne yapmıyoruz? Almıyoruz. İkinci görüşe geçiyoruz. Diyorlar ki eğer şehvetli bir şekilde zekerine değerse abdesti bozulur. Şehvetsiz bir şekilde değerse de abdesti bozulmaz. Ama ihtiyaten abdest alması güzeldir diyorlar. Yani burada konuyu nereden ele aldılar? Arada bir elbise varsa yoksadan mı, yoksa şehvetli dokunup dokunmamakla alakalı mı? Şehvetli dokunup dokunmamakla alakalı. Yine diyorlar ki Talk ibn Ali radıyallahu anh'ın hadis-i şerifi şehvetsiz bir şekilde tutmaya delildir. Şehvetsiz bir şekilde tutmaya delildir. Çünkü diyorlar ki hadis-i şerifte اَرَّجُلْ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَةِ, bir kimse namazda zekerini tutsa, namaz kılan bir insan zekerini şehvetle tutması düşünülemez bir durumdur. O yüzden diyorlar ki bu hadisi şerif neye delalet eder? Şehvetsiz bir şekilde dokunmaya delalet eder. İnnemâ huve bid'atun mink, o senden bir parçadır. Aynı şekilde biraz önce de söylemiştik. Yani sen koluna, bacağına, eline değer gibi değsen nedir? Aynı diğer azalarının hükmündedir. Ama burada neyi ayırt ediyorlar? Demek ki şehvetli dokunduğun zaman dokunma şekli ne oluyor? Değişiyor. Yani diğer azalarda olmayan bir özellik. Ya bir insan eline şehvetle dokunabilir mi? Böyle bir şey duymadık değil mi? Ama bir insan zekerine şehvetle dokunabilir mi? Dokunabilir değil mi? Bak buraya uyguladığımız zaman oturan bir ibare. Ama öbür taraftan baktığımız zaman bir insan kulağına, gözüne, burnuna şehvetle dokunabilir mi? Saçma bir ibare ortaya çıkıyor değil mi? Ama bir insan zekerine şehvetle dokunur mu dediğimiz zaman kimse bu ibareyi ne yapmıyor? Yadırgamıyor. Demek ki diyoruz ki o zaman bu hadisleri biz nasıl cem ediyoruz? Şehvetli dokunup veyahut da şehvetsiz dokunmaya. Çünkü diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Men messe zekerahu fel yetevadda. Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Yani nasıl dokunursa? Şehvetle dokunursa abdest alsın. Yine dedik ki burada racih olan görüş, bir insan şehvetsiz zekerine dokunursa o insanın üzerine abdest almak vacip değildir. Şehvetle dokunursa vaciptir. Ama şehvetle dokunmasa da ihtiyaten abdest alması müstahaptır diyoruz. Şehvetle dokunursa, şehvetsiz dokunursa ihtiyaten abdest alması müstahaptır. Bu görüşte arkadaşlar Şeyhülislam İbni Teymiye'nin ve aynı zamanda Muhammed İbni Salih El-Useymin Rahimahullah'ın görüşü. Diyor ki Muhammed İbni Salih El-Useymin Rahimahullah, eğer birisi derse ki nasıl olur da şehvetsiz dokununca abdest almak müstahaptır diyorsun. Yani normalde şehvetsiz dokunduğun zaman abdestin bozulmuyor. Şehvetli dokunduğun zaman abdestin bozuluyor dedin. Buraya kadar anladık. Peki şehvetle dokunmadığın zaman neden abdest almanın müstahap olduğunu söylüyorsun derse veyahut da sana örnek olarak derse ki bir insan kulağına değse ihtiyaten abdest al diyor musun? Hani dedik ya senden bir parçadır ibaresinden. Yani sen kulağına değdiğin zaman, burnuna değdiğin zaman ihtiyaten birisine abdest al diyor musun? Ne diyoruz biz? Demiyoruz. Değil mi? Peki diyor ki nasıl olur da böyle bir meselede bozulmaz diyorsun, peşinden de ihtiyaten abdest al diyorsun. Şeyh Hüseyin de diyor ki burada neden bunu söylüyoruz? Sonuçta iki hadisi cem ediyoruz. Zekerle ilgili gelen hadis-i şerifte men messe zekerahu fel yetevadda. Kim zekerine dokunursa abdest alsın ibaresi var. Değil mi? Kulakla ilgili veya burunla ilgili başka bir şeyle ilgili böyle bir hadis-i şerif var mı? Yok. Demek ki bu konu kendi arasında hadislere dönüldüğü zaman iki farklı şey ortaya çıkıyor. Burada abdest alınması gerekmiyor. Burada abdest alınması gerekiyor. Şeyh Hüseyin de diyor ki ihtiyaten bu insan abdest alırsa ortada işgal olan bir durum kalır mı? Problem olan bir durum kalır mı? Kalmaz. Tamamen ne yapmış olursun? İhtiyaten abdest alırsan konunun içinden tamamen çıkmış olursun diyor. Yine konuyla ilgili birkaç tane durum var. Yine konuya benzer şeyler. Kişinin ayalarını tutması abdesti gerekir mi? Gerektirmez mi? Şimdi biraz önce kişi zekerini tutarsa, şehvetle tutarsa abdest gerekir. Şehvetsiz tutarsa ne dedik? Abdest gerekmez ama ihtiyaten abdest alması müstahaptır. Bu konuları niye ele alıyoruz? Çünkü bu tip sorular her zaman ne yapıyor? Aklımızda problem yaratıyor. Peki bir insan ayalarını tutsa abdesti bozulur mu? Vücuttan bir parçadır. Yani bozulmaz. Şehvetle dokunursan bozulur. Diyorlar ki alimler bu konuyla ilgili. Şehvetle de dokunsan, şehvetsiz de dokunsan abdestin bozulmaz diyorlar. Çünkü konuyla ilgili direkt delalet eden bir durum, bir nas yok. Şehvetli veya şehvetsiz dokunman abdesti ne yapmaz? Bozmaz.
Ya hocam mesela mezi gelirken ayalarla beraber yıkıyoruz ya.
O çıktıktan sonraki temizlik. O başka bir şey. Burada da yine şuna dikkat edelim. Burada üzerinde konuştuğumuz şey dokunup, yani dokunmanın abdesti bozup bozmayacağını. İnsan ayalarına dokunur, bir şey çıkar. Diyoruz ki bak bu başka bir mesele. Yani bir şeyin çıkıp çıkmaması başka bir mesele. Dokunup dokunmamak başka bir mesele.
Zekerle haya ayrı ayrı mı ele alınıyor?
Burada ayrı ayrı ele alınıyor. Şehvetle de dokunsan, şehvetsiz de dokunsan abdesti bozulmaz. Bozmuyor.
Hocam peki banyoda dokunursan zekerle yıkarken?
Diyoruz ki yani burada yine bir önceki şeye dönüyoruz. Yani normalde şehvetle şehvetsiz dokunma bozmaz diyoruz asıl itibariyle. Yani üzerine bu adamın abdest alması vaciptir demiyoruz. Ama ihtiyaten abdest alırsa güzel olur.
Yani banyoda yıkarken abdest alıyor tabii. Sünnete biraz muhalif olmuyor mu hocam?
Nasıl yani?
Yani normalde sünnet nedir? İlk önce abdest alır. Sonra cünüp abdestini alır. Evet. Sonra da bütün uzvunu yıkar.
Evet. Bilmiyorum, bakmak lazım konuya. Araştırmak lazım. Yani bir daha ondan sonra yeniden abdest almak.
Allah Resulü Aleyhisselam başta yıkıyor tekerini.
Yani onun üzerine abdest aldığın zaman durum farklı. Eğer ondan sonra bir insan değse, o zaman dediğimiz gibi konu şehvetle deyip değmemeye dönüyor. Orada da şehvetsiz eğer değiyorsa ihtiyaten ne diyoruz? Alınması. Çünkü konuyla ilgili abdestin bozulduğuna dair deliller olduğu için.
Burada değme hocam. El parmak uçlarıyla mı kastediyor yoksa vücudun herhangi bir...
Yani burada asıl itibariyle değme şey işlemi nedir arkadaşlar? El ile. Yani yoksa bir mesela ne bileyim yani burada asıl itibariyle kullanılan değme dediğin zaman, birisine değdin dediğin zaman ilk akla gelen nedir? Eldir yani. O yüzden burada asıl itibariyle kastedilen elle dokunmaktır. Bir önceki şeylerle ilgili de bayanlara dokunma anlamı da buradan bu kastediliyor. Yani el ile dokunmak anlamı çıkıyor. Lemesenin ilk şeyi, akla gelen şeyi dokunmak. Yine başka birinin zekerini değmek veya tutmak abdesti bozar mı, bozmaz mı? Tutulan kimseden bahsediyoruz. Bozulur mu, bozulmaz mı arkadaşlar?
Şehvetsiz olursa bozulmaz.
Burada da yine arkadaşlar diyoruz ki şehvetle veya şehvetsiz başka birisi, başka birinin zekerine dokunursa o kimsenin abdesti bozulmaz.
Doktora gittik mesela.
Doktor olabilir, kişinin hanımı olabilir, fark etmez. Sonuçta birisi başka birinin zekerine değiyor ise asıl itibariyle şehvetli veya şehvetsiz olsun değilen kimseden bahsediyoruz. Abdesti bozulmaz. Değenin de zaten hani direkt abdesti bozan olmadığı için konuştuğumuz şey ne? Abdest bozulur mu bozulmaz mı diyoruz ki bozulmaz. Yine diyoruz ki burada ihtiyaten değilen kimse abdest alırsa iyi olur. Yine burada ihtiyatı söylüyoruz. Yine başka bir mesele. Yine belki bayanları yine tabii bu anlamda ilgilendiren bir şey. Mesela anneleri görüyoruz. Ufak çocuklarını banyo yaptırıyorlar, yıkıyorlar. Bu esnada anneler çocukların zekerlerine değmiş olabiliyorlar. Bu durumda o anne abdest alması gerekir mi? Gerekmez mi?
Gerekmez.
Diyoruz ki burada o annenin abdest alması gerekmez. Zaten asıl itibariyle bu durumda hiçbir zaman şehvet içeren bir şeye mümkün değil, teşkil etmez. O zaman diyoruz ki insanın dübürüne, arkasına dokunması abdesti bozar mı, bozmaz mı?
Bozmaz.
Neden? Bazı rivayetlerde diyor ki men messe fercehu. Bazı rivayetlerde men messe fercehu felyetevalla. Burada ferç kelimesi
önü arkayı kapsıyor.
İkisini de kapsıyor. Men messe fercehu felyetevalla ibaresi var. O zaman nasıl yapacağız?
Şehvetsiz okuması aynı kıyas mı yapıyor?
Yine bu şekilde diyoruz ki asıl itibariyle bozmaz diyoruz. Çünkü burada da yine şehvet kavramı aslında ortadan kalkan bir durum. Yani bir insan kendisiyle ilgili böyle bir şey yapmaz. Değil mi? O yüzden diyoruz ki ama yine ihtiyaten abdest alması güzeldir. Hangi ibareden dolayı? Men messe fercehu. Bazı lafızlarda bu şekilde geliyor dedik. Men messe fercehu fel yetevadda. Bu şekilde o kimsenin abdest alması, ihtiyaten abdest alması güzel olandır. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.